Ebu Bekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri başlıyor.
Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da bendeniz Hidayet Erdoğan ve Ebu Bekir Sifil hocamızla beraber Amentü Hassasiyeti programına devam ediyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam geçen hafta Şia'nın arka planına böyle girmiştik ve evet, özellikle Hazreti Ali Efendimizin etrafında oluşan bir politbürodan bahsetmiştiniz. Evet. Artık onu öyle isimlendirelim. Zaten elleriniz öyle bir isim koymuştu hakikaten. Bu politbüro bazı kendi fikirlerini dayatıyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz'i dayatmaya çalışıyorlardı daha doğrusu. Evet. Aynı politbüronun Hazreti Hasan Efendimiz etrafında da oluştuğunu, daha sonra 12 imam boyunca bunların devam ettiğinden bahsetmiştiniz. Evet. Hocam Hazreti Hasan Efendimiz'den sonra nasıl devam etti bunlar? Hangi, yani bu Şia'nın oluşumunda ve İslam dünyasında ayrılıkçı hareketlerin en başlarından birisi olan Şia'nın oluşumunda bu politbüronun etkisi nasıl devam etti diğer imamlarda? Onlara biraz girelim inşallah hocam.
Evet. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'den sonra bu politbüro Ehl-i Beyt'in etrafında bulunmaya devam etti. Hazreti Ali Efendimiz'in şehadeti ümmetin önemlice bir kesiminin Hazreti Hasan Efendimiz etrafında toplanmasını intac etti. Tabii ki Ehl-i Beyt de vardı bu grubun içerisinde. Ehl-i Beyt muhabbeti duyan insanlar da vardı. Efendim sahabe-i kiramın önemlice bir bölümü vardı. Dolayısıyla ekseriyetin Hazreti Hasan Efendimiz'in etrafında bulunduğunu, ona beyat ettiğini söylememiz lazım. Tabii öbür tarafta bir Şam ordusu var. Hazreti Muaviye tarafı var. Onların da etrafında şüphesiz insanlar var. Ama bu tarafta daha büyük bir çoğunluk var. Hazreti Ali Efendimiz'in şehadetiyle neticelenen hadise aslında Şam'la Kufe arasındaki problemin çözümü anlamına gelmiyor. Yani Hazreti Muaviye davasından vazgeçmiş değil. Hazreti Ali'nin bıraktığı mirasa sahip çıkan Hazreti Hasan da davasından vazgeçmiş değil. Dolayısıyla bu iki grup arasında yeni bir savaşın habercisi olan gelişmeleri görüyoruz. Hatta Hazreti Hasan Efendimiz bir ordu hazırlıyor. Hazreti Muaviye'nin üzerine gönderiyor. Fakat arkasından bir haber gönderiyor. Yani savaşta bir hayır yok. Zaten babam zamanında binlerce, on binlerce hatta insan öldü. Her iki taraftan bir mesele çözülmedi. Dolayısıyla ben bu işin sulh yoluyla çözülmesi taraftarıyım diye.
Geçen hafta bir amül cemaa konusuna girmiştik hocam.
Evet. Gibi. Amül cemaa dediğimiz şey bu hadise. Bunun üzerine bir
yani cemaat
birlik yılı.
Birlik
evet.
yılı, birlik beraberlik yılı. Yani birlik bu yılı. Birlik yılı Müslümanlar arasında sevince evet. bir bayram havasına neden olmuştu.
Evet.
Yani çok arzulanan bir şeydi, özlenen bir şeydi.
Evet.
Sanki çözüm süreci,
evet, evet,
çözüm
evet,
süreci öyleydi. Çözüm oluşmuştu.
Öyle.
Yani hakikaten insan bir Hazreti Hasan Efendimiz'in kendi haklarından biraz daha, değil mi hocam, feragat ederek,
evet.
burada bir feragat söz konusu.
Öyle.
Bildiğim kadarıyla özellikle çözüm olacaksa bir feragattan
evet.
bahsediyoruz.
Evet.
Ve müminlerin bayramına neden olmuştu bu yıl.
Evet. Hocam. Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh zaten yapı olarak da halim selim bir insan. Anlaşma taraftarı, sulh taraftarı bir insan. Dolayısıyla Hazreti Muaviye ile bir anlaşmaya varıyorlar. Onun hayatta olduğu süre içerisinde hilafet Hazreti Muaviye'de olacak. O vefat ettikten sonra Hazreti Hasan'a geçecek. Böyle bir anlaşma imzalandıktan sonra Hazreti Hasan'ın ordusu içerisinde bu işten hoşnutsuz olan bir kesim görüyoruz.
Evet.
Bu kesim bu barış anlaşması konusunda Hazreti Hasan'ın Hazreti Muaviye'ye bir evet. mektup gönderdiğini duyunca çadırına giriyorlar. Hazreti Hasan namaz kılıyor o esnada. Çadırına giriyorlar, altından seccadesini çekiyorlar, üstünden cübbesini çekiyorlar, tartaklıyorlar. Evet. Hazreti Hasan bunların elinden kurtuluyor, çadırdan dışarı çıkıyor, hayvanına biniyor. orada bir arbede oluşmasın diye, yeni bir huzursuzluk çıkmasın diye hayvanına biniyor. O esnada birisi hayvanının üzengisini tutuyor Hazreti Hasan'ın. Ve diyor ki Allahu Ekber, ey Hasan, daha önce babanın şirk koştuğu gibi şimdi de sen şirk koştun. Bu barış sürecini başlatması dolayısıyla.
Yani direkt imana yönelik bir
evet, evet, saldırı tabii, yani. Tabii, şirk, evet. Şirk, şirkle itham tabii. Sonra ve belindeki hançeri çekiyor. Hazreti Hasan Efendimizin dizine saplıyor. Kemiğine girecek kadar, kemiğine işleyecek kadar hançeri saplıyor. Hazreti Hasan hayvanından yere düşüyor. Yerde bir boğuşma hadisesi oluyor. Daha sonra Ehl-i Beyt yetişiyor. Hazreti Hasan'ı bu adamın elinden alıyorlar. Adamı öldürüyorlar. Hazreti Hasan'ı da bir seddiyeye koyarak Medayin'e tekrar geri götürüyorlar. Öyle insanlar var ki Hazreti Hasan Efendimizin etrafında, artık bu olaydan sonra ona rastladıkları zaman selam verirken şöyle selam veriyorlar. Esselamu aleyke ya muzillel müminin. Yani müminleri zillete düşüren adam, selam
rezil
sana.
Ettin. Evet. Yaptığın politikalar tutmadı, evet, mahvettin.
Evet, bizi rezil ettin.
Rezil ettin, evet.
Ya da Esselamu aleyke ya musevvide vucuhil müminin. Müminlerin yüzüne kara çalan adam, sana selam olsun diye Hazreti Hasan'a böyle resmen eziyet ediyorlar yani. Şimdi baktığınızda bunlar kim olabilir? Ehl-i Beyt olamaz, çünkü Ehl-i Beyt'in reisi Hazreti Hasan'dır ve onun verdiği karar Ehl-i Beyt'in bir anlamda coşkusuna yol açmıştır. Sevinmişler. Karşı taraftan olamaz, çünkü onların da işine gelen bir netice bu. Yani, ve birlik temin edilmiş, sulh temin edilmiş.
Yani Ehl-i Beyt'ten olmuş olsa Ehl-i Beyt'in sözlerini dikkate alır.
Hiç şüphesiz, tabii yani, ki. Tabii ki.
Onu dikkate alır ve değerlendirir. Değerlendirmediğine
evet.
göre
evet.
Ehl-i Beyt değil bunlar.
Değil. Evet. Karşı taraftan olamaz. Hazreti Muaviye'nin ordusundan olamaz. Zaten bu tarafta oldukları kesin.
Evet.
Peki kim bunlar o zaman? Bu sulhten, bu uzlaşmadan hoşnutsuz olan bu kesim kim? İşte bu kesim o politbüro.
Evet hocam. Yani hakikaten.
Daha sonra
ta günümüze kadar gelecek bir şey
tabii, tabii, için evet.
yani çok önemli hocam bu evet, politbüro.
Evet. Daha sonra Hazreti Hasan Efendimiz bilindiği gibi faili meçhul bir zehirlenme hadisesiyle şehit oldu.
Evet.
Orada da tabii bir takım Şii tarihçiler Hazreti Muaviye'nin kanına giriyorlar gerçekten. Yani evet. o zehirletti, o öldürdü falan gibi, ama detayına burada giremeyeceğiz. Hazreti Muaviye bu işten beridir. Onun evet. bu işten beri olduğuna dair tarihi kayıtlar da var. Esasen hadise de gidişatı da onu gösteriyor ki Hazreti Muaviye'nin böyle bir şey yapmış olması mümkün değil.
Hocam şimdi tarihe yani bir tabii geri dönüş yok. Zaman geri evet. anlamıyor ama.
Evet.
Şöyle bir şey söylesek hocam. Bugün de mesela hakikaten o gün Şam'dan gelen elçilere bakıyoruz. Şamlılar Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Osman'ı öldürttüğü kanaatindeler yani. Bir şekilde böyle bir kanaat oluşmuş.
Evet.
Ama liderler elçi vasıtasıyla değil de yüz yüze görüşmüş olsalardı daha farklı olabilir miydi hocam? Yani günümüzde de böyle mesela ekran aracılığıyla konuşmalar veya elçi vasıtasıyla görüşmeler. Hani bazen amacını aşan ifadeler gidiyor. Mesela elçi götürüyor ama belki tam yansıtamıyor elçi. Yani o günün şartlarında belki biraz daha zordu ama hani günümüzde de böyle bir şey. Yani bizzat ilgili tarafların yüz yüze görüşmesi olayı daha yumuşatmaz mı hocam?
Şüphesiz nasıl bir şey yani? Bu görüşmede özellikle böyle kritik hassas meselelerin görüşülmesinde yüz yüze görüşme çok daha etkilidir. Çok daha netice getiricidir.
Yani ilgili taraflar yani. Kimse
evet,
yani
evet. evet. Ama tabii orada iş öyle bir düğümlenmiş ki Hazreti Ali Efendimizin ordusundaki önemlice bir kesim işte o Hazreti Osman Efendimizin şehadetinde aktif olarak rol almış insanlar.
Evet.
Bunun bir tezgah olduğu çok açık.
Net yani. Evet.
Fakat Hazreti Ali'nin o esnada o kritik pozisyonda bunlardan hesap sorması, bunları yargılaması, muhakeme etmesi mümkün değil. Çünkü İslam dünyasında bir karmaşa var zaten. Derleyip toparlamak
bir yangın,
gerekiyor.
Yangın tabii, söz konusu. Tabii, bir tabii. yangın var ortada.
Yangın var.
Nasıl,
o yangın esnasında Hazreti Ali'nin, Hazreti Osman Efendimiz'in katillerini cezalandırması, muhakeme etmesi, işleri daha da kontrolden çıkarabilecek bir şey. Evet, çok evet, kritik yani. Bir durum çünkü.
Yangınla da iş anlaşılmış olur. Yani yangın sırasında hakikaten
evet, evet.
yangın sıçramasın diye başka
yangına körükle gidilmez.
Karşıdan yani. Gördüğümüz gibi evet. değil tabii hocam. Evet.
evet.
Evet hocam devam ediyoruz. Biz
Hazreti Hüseyin Efendimiz zamanına geldiğimizde Hazreti Hüseyin Efendimizin Medine'de ikamet ettiğini, Medine'de oturduğunu görüyoruz. ve Kufe'den Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, abinin şehit edilmesinden sonra Hazreti Hasan Efendimiz'in sürekli olarak çağrılar, talepler olduğunu görüyoruz. Evet. Buraya gel, burada senin etrafında birleşecek, bütünleşecek, sana beyat etmeye hazır on binlerce insan var. Buraya gel, bizim başımıza geç efendim. Biz artık cuma namazlarına çıkmıyoruz. Çünkü Yezid'e beyat etmiyoruz. Ha şunu söyleyelim. Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Muaviye'nin vefatına kadar ona beyat etmiş, beyatta devam etmiştir. Bu önemli bir nokta.
Evet, hakikaten önemli.
Hazreti Hasan'ın vefatından sonra, çünkü tarih kaynaklarının
bir kısmı...
bir
söz var yani orada. Hazreti Muaviye radıyallahu anh hayattayken ona beyat edilecek.
Evet,
sonra
evet.
İlafet bu tarafa doğru evet. geçecek. Evet,
Hazreti Hasan Efendimiz'in şehadetinden sonra onu Muaviye öldürttü filan gibi bir takım tarihi rivayetler var. Bugün hatta ehli sünnet kesim içerisinde de bu görüşü dillendiren insanların olduğunu görmek hakikaten üzücü. Öyle bir şey olsaydı Hazreti Hüseyin Efendimiz Hazreti Muaviye'ye beyata devam etmezdi. Hemen o anda isyan ederdi, başkaldırırdı, kardeşinin katilinden bu işin hesabını sorardı. Fakat Hazreti Hüseyin'de böyle bir hareket görmüyoruz. Hazreti Muaviye'nin vefatına kadar ona beyat ve itaate devam etmiştir. O vefat ettikten sonra mesele Yezid'e intikal edince, Küfe'den de Hazreti Hüseyin'e böyle mektuplar, haberler, elçiler ardı ardına gelmeye başlayınca Hazreti Hüseyin Küfe'ye gitmeye niyetleniyor.
Evet.
Bu arada tabii bunu duyan insanlar, sahabeden ve tabiinin büyüklerinden bu hadiseyi duyan insanlar Hazreti Hüseyin'e çok istişari maksatlı tavsiyelerde bulunuyorlar. Yani bak, bu Küfeliler senin babana ihanet ettiler, abine ihanet ettiler. Bunlara güven olmaz, sana da ihanet ederler. Seni de yalnız bırakırlar. Bunlara bel bağlayıp da oraya gitme. Abdullah bin Ömer Hazretleri, Abdullah bin Abbas Hazretleri efendim.
Kibar-ı sahabe.
Tabii, hatta bizzat kendi kardeşi Muhammed bin Hanefi'ye gitmemesi doğrultusunda Hazreti Hüseyin'e ısrarlı tavsiyelerde bulunuyorlar.
Yani o Muhammed bin Hanefi'ye Fatıma annemizden değil de Hazreti Ali Efendimiz'in
başka bir eşinden olan
o da evet. Yani bizzat ısrar ediyor.
Evet, o hatta şöyle bir teklifte bulunuyor Hazreti Hüseyin'e. Diyor ki, sen Küfe'ye gideceğine onları çağır bulunduğun yere. Sana beyat ettiğini, edeceğini söyleyen bu insanları bir gör bakalım. Küfe'den senin bulunduğun yere gelsinler, sana bağlılıklarını ispat etsinler. Ondan sonra harekete geç.
Evet.
Fakat Hazreti Hüseyin Efendimiz, Allah ondan razı olsun, bu ısrarlı, Küfe'den gelen ısrarlı taleplere, çağrılara olumlu cevap verme eğiliminde, kararı o şekilde netleşmeye başlıyor. Ve diyor ki, eğer onlar bana ihanet edecekse bunun sonu ne olur? En fazla o Küfe'de ölürüm. Benim için Mekke'de ölmekle Küfe'de ölmek arasında hiçbir şey yok, fark yok. Tabii bir taraftan da Yezid'in elçileri, valileri Hazreti Hüseyin'den ve Abdullah İbni Zübeyir'den radıyallahu anhuma beyat almak için ısrarla onlarla görüşüyorlar. Onlar da erteliyorlar sürekli olarak.
Mekke'de beyat alınmadı yani.
Evet, evet. Yani Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyir, ki kaynaklar Hazreti Muaviye'nin Yezid'e veliahtlık verirken mutlaka bu iki ismin beyatını al. Bunların beyatını alırsan çok büyük rahat edersin. Çok büyük ölçüde
Mekke Medine.
Evet, meseleye hakim olursun.
Mekke Medine hakim olunca meseleye hakim olmuş olur.
Evet. Fakat tabii bu iki isim, Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhuma, beyat etmemekte direniyorlar. Küfe'den de böyle haberler gelince bir anlamda Hazreti Hüseyin sıkışıyor, bir karar vermek zorunda kalıyor. Ve yanındakilerle birlikte çoluk çocuk, bütün ehli beyt, bütün ev halkı Küfe'ye doğru yola çıkıyorlar. Şunu belirtelim, Muhammed bin Hanefi'ye bu grubun içinde yoktur. Hazreti Hüseyin'in üvey kardeşi gitmemiştir onunla birlikte Küfe'ye, çünkü akıbeti görmüştür. Hazreti Hüseyin Küfe'ye doğru yaklaştıkça, tabii Küfe'ye haber gidiyor. Yezid'in Küfe'ye atadığı yeni bir vali var, Ubeydullah bin Ziyad. Çok acımasız, çok gaddar birisi. O Küfe'de kontrolü ele geçirmek üzere her türlü tedbiri almış. Hazreti Hüseyin'in Küfe'ye doğru yaklaştığı haber alındıkça olay değişmeye başlıyor. Hazreti Hüseyin'in etrafındaki insanlar dağılmaya başlıyor. Bu arada şunu söyleyelim. Kufe'ye hareket etmeden önce Hazreti Hüseyin amca oğlu Müslim bin Akil'i gönderiyor. Bu gelen haberler doğru mudur? Bunlara güvenebilir miyiz?
Yani kontrol etmek için, teyit etmek için gönderiyor.
Teyit etmek için. Müslim bin Akil gidiyor Kufe'ye. Kufe'de Hazreti Hüseyin Efendimiz'e bağlılığını bildiren insanların beyatlarını alıyor Hazreti Hüseyin adına ve o Hazreti Hüseyin'e bunu mektuplarla bildiriyor. Rivayetler 12 bin civarında mektubun Hazreti Hüseyin'e gönderildiğini naklediyor.
Hatta mektupları da yüklemiş değil mi hocam?
Götürürken. Evet, yanında mektuplar da yanında götürüyor. Evet. Fakat tabii Hazreti Hüseyin Mekke'den çıkıp Kufe'ye doğru giderken işler Kufe'de değişiyor. Ubeydullah bin Ziyad Müslim bin Akil'i yakalıyor, şehit ediyor. Onun etrafında kümelenmekte olan insanları korkutuyor, tehdit ediyor. Dolayısıyla orada Hazreti Hüseyin'e doğru yönelmekte olan insanlar ibre birdenbire değişiyor ve bunlar Hazreti Hüseyin'e arka çıkmaktan, taraftar olmaktan, beyat etmekten vazgeçiyorlar. Evet. Hazreti Hüseyin nihayet Kufe'ye gittiğinde kendisine mektup yazıp davet eden insanların Ubeydullah bin Ziyad'ın ordusunda yer aldığını görüyor.
Evet, karşı tarafta.
Karşı tarafta yer aldıklarını görüyor.
Mektuplar elinde.
Elinde mektup. Evet elinde. Ya bunları bana kim gönderdi diyor. Siz gönderdiniz. Şimdi niye ihanet ediyorsunuz? Dolayısıyla bunlar kim şimdi? Önce Hazreti Hüseyin'e mektup yazıp beyat etmeye hazır olduklarını bildiren, arkasından iş sıkıya bindiğinde karşı tarafın ordusunun saflarında yer almakta tereddüt etmeyen bu kaypak insanlar kimler? İşte bunlar o politbüro gene.
Yani politbüro yine orada da.
Orada devrededir.
Politbüro'nun tabii özelliği hocam demek ki kumpas kurmak.
Evet.
Kulis yapmak.
Evet.
Yani kulisi abartmak. İnsanları kendi etkisine almak. Yani ta o günün şartlarında
tabii.
Ciddi bir kumpas da var burada hocam. Evet, öyle anlaşılıyor yani.
Ehl-i Beyt'in etrafında bulunmaktan vazgeçmiyorlar çünkü istismar ediyorlar.
Şey orada yani güç orada çünkü. Yani,
evet güç orada yani, ve şey manipülasyona çok açık. Yani evet. Hazreti Muaviye'nin safında yer almaları mümkün değil. Çünkü öteden beri politika öyle geldi. Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt etrafında bir kurgu var. Bir ideolojik kurgu var.
Bir güç var orada. Yani Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarafı gibi.
Evet.
Onun ellerini el ederlerse her tarafı yenebilecekler. Yani hani geçen haftalarda da söylemiştik. Şöyle bir şey geçmişti. Din ciddi bir yüce değerdir. Yani yüce bir değer.
Evet.
Ehl-i Beyt yüce bir değer. Peygamberimiz yüce bir değer. Herkes bu yüce değeri ele geçirip yüksek değeri daha doğrusu yüksek değer diyorlar günümüzde. Evet. Yüksek değer. Dünyada da bugün kapitalistler yüksek değer nerede gibi. Hani demek ki o günün yüksek değeri Ehl-i Beyt o yüksek değeri kullanmak istiyor. Yani politbüronun özelliği bu. Yani evet hocam.
Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz'den sonra özellikle bu politbüronun biraz sonra inşallah değineceğiz. Kerbela faciasından sonra bilhassa Hüseyin'i kanat etrafında kümelendiğini gör. Bu tesadüf değil. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pak nesli iki koldan devam ediyor. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Politbüro ne hikmettir? Birazdan inşallah göreceğiz. Hazreti Hasan ve onun soyundan devam edenlerin etrafında herhangi bir yapılanma içine girmiyor. Çünkü Kerbela faciasını istismar edecekler. Kerbela çok önemli bir avantajdır, imkandır onlar için. Onların politikaları, propagandaları için.
Ya sanki bir milat gibi değil mi?
Tabii öyle onu bir... çok büyük bir ne diyelim propaganda malzemesi yapacaklar. Ve tarih boyu bu devam edecek.
Enteresan bir gerçekten.
Evet yani gerçekten Ehl-i Beyt muhabbeti söz konusu olsaydı bu kitlelerde, bu politbüroda Hazreti Hasan Efendimiz ile Hazreti Hüseyin Efendimiz arasında bir ayrım yapmazlar. Her ikisine de aynı muhabbeti duyarlardı. Bakın şimdi. İnşallah birazdan anlatacağız. Hazreti Hüseyin Efendimizin bir tane oğlu var. Ali Zeynel Abidin. İmam Ali Zeynel Abidin. Onun iki tane oğlu var. Birisi İmam Muhammed Bakır, birisi de İmam Zeyd. İmam Muhammed Bakır siyasi bir beklentisi olmamış. İktidarla hiçbir problem yaşamamış.
Evet.
Medine'de oturmuş, ilimle, ibadetle meşgul olmuş bir insan. Ama İmam Zeyd fiilen ayaklanmış, şehit edilmiş. Hatta İmam Ebu Hanife rahimehullah'ın onu desteklediği söylenir rivayetlerde, kitaplarda. Oğlu İmam Yahya ayaklanmış, şehit edilmiş. Yani bir siyasi iktidarın baskılarına karşı bir mukavemet, bir direnç kimde var? İmam Zeyd ve onun çocuklarında var. Öbür tarafta Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlerde de bir iktidar mücadelesi, kavgası var. İktidarla çatışma var. Fakat bu politbüro ne hikmettir? Bunların arkasında yoktur.
Enteresan gelişim.
Evet, hocam. Politbüro İmam Muhammed Bakır ve onun soyundan gelenlerin arkasındadır. Sebebini inşallah izah edeceğiz.
Şimdi ara vermemiz gerekecek.
Hay hay.
Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra inşallah devam edeceğiz. Politbüro niçin Hazreti Hüseyin Efendimizin soyunun arkasında olmuştur? Daha çok niye Hüseyini olmuştur da evet, Hasan Efendimizin evet, etrafında olmamıştır? Bunlara cevap bulmaya çalışacağız. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Evet hocam, niçin Politbüro Hazreti Hasan Efendimizin tarafını değil de Hüseyin Efendimizin tarafını daha çok tutmuş? Kerbela'ya nasıl geldik?
Evet.
Şimdi oraya bir ele alalım.
Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz tabii kendisine on binlerce mektup yazıp bağlılığını bildiren bu insanlara güvenerek, evet, bütün ev halkını, Ehl-i Beyt'i de yanına alarak Küfe'ye hareket ettiğinde yavaş yavaş gerçekleri görüyor. Büyük bir aldatılmanın söz konusu olduğunu görüyor ve karşı tarafla bir takım haberciler gidip gelmeye başlıyor.
Evet.
En son Hazreti Hüseyin Efendimiz hatta şöyle diyor, Kerbela faciası patlak vermeden son bir gayret olarak Hazreti Hüseyin Efendimiz karşı tarafa diyor ki, beni Yezid'le görüştürün diyor, elimi onun elinin üzerine koyayım.
Evet.
Beyat edeyim anlamında değil bu tabi. Elimi eline koy, yani anlaşalım, uzlaşalım.
Anlaşalım, evet.
Ve ben bir sınır boyuna gideyim. Orada cihatla meşgul olayım. Bu etrafımdaki kadınlara ve çocuklara, bu suçsuz günahsız insanlara dokunmayın. Bu imkanı sağlayın bize. Artık son bir çabadır bu.
Evet.
Fakat tabi Ubeydullah bin Ziyad dediğimiz bu gaddar kişi şöyle düşünüyor, şeytani bir zekası var. Diyor ki, eğer ben hemen bu anda, bu çaresiz anında Hüseyin'i yakalar ve halledersem, evet, büyük bir engeli ortadan kaldırmış olurum. Hayır, bunu bırakırsam başka yere giderse orada yeniden güçlenir, kuvvetlenir, derlenir, toparlanır ve bizim için bir tehdit oluşturmaya devam eder.
Zaten peygamberimizin torunu her tarafta,
evet,
popülaritesi olacak, sevilecek, tutulacak.
Evet.
Yani onu görüyor yani.
Evet.
Evet. O zaaf anını
onu değerlendiriyor tabir yerindeyse. Hazreti Hüseyin Efendimizin bu son teklifi de tabii çözüm olmuyor ve Kerbela denen mevkide o facia meydana geliyor. Bütün Ehl-i Beyt, Ali Zeynel Abidin ve Zeynep dışında, Hazreti Hüseyin Efendimizin iki evladı dışında hemen hiç kimse kalmıyor. Hepsi şehit oluyor. Onları da esir edilmiş vaziyette Kerbela'dan Küfe'ye getiriyorlar. O esnada çok enteresandır, etraflarına toplanıp ağlaşan insanlar oluyor Küfe'de. Onları esir edilmiş vaziyette görünce ağlaşan insanlar oluyor.
Hocam, niçin Kerbela, yani Küfe mesafesi acaba?
Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimizin suyla irtibatını kesmek için Kerbela denen çorak bir mevki orası. Çöl bir yer.
Orada özellikle.
Orada sıkıştırıyorlar tabiri.
Hem susuz bırakıyorlar.
Evet. Evet.
Evet, devam edelim.
Küfe'ye doğru esir edilip getirilince İmam Ali Zeynel Abidin, tabi o zaman 17-18 yaşlarında veya 16 yaşında bir delikanlıdır. İnsanlar toplanıp ağlaşmaya başlıyorlar. Ağlaşınca İmam Ali Zeynel Abidin onlara şöyle sesleniyor. Diyor ki, siz bizim için ağıt yakıp ağlıyor musunuz? Peki bizi katledenler kimlerdi? Yani evet, hem bizi siz katlettiniz hem şimdi oturmuş ağıt yakıp ağlıyorsunuz. Gene Küfe'de yaptığı bir konuşma var. Diyor ki, ey insanlar, Allah için söyleyin, babama mektuplar yazarak onu aldattığınızı, ona ahit, misak ve beyat verip sonra kendisini yalnız bırakıp katlettiğinizi biliyor musunuz? Kendiniz için ahirete ne kötü bir yatırım yaptınız, ne çirkin bir yol tuttunuz. Şimdi kime hitap ediyor İmam Ali Zeynel Abidin?
Küfelilere.
Politbüro'ya.
Politbüro'ya, evet hocam.
Yani o mektupları yazanlar, Hazreti Hüseyin'e bağlılık beyat çağrısı yapanlar, arkasından onu yalnız bırakıp gidenler, sonra facianın üzerine ağlaşıp ağıt yakanlar, işte istismar bu.
Hocam sanki böyle politbüro dediğimiz zaman bir sadakat savaşı görüyoruz hocam. Yani sadık olmayan, takiye yapan, efendim kendini gizleyen, yani karanlıkta dövüşen, açığa çıktığı zaman yani ben oyun diyecek cesareti gösteremeyen korkak bir tip var yani. Öyle. Yani sanki burada sadakat savaşı var. Yani sadık olan Hazreti Hüseyin Efendimiz sadakate binaen onların yazdığı mektupları alıyor, onların çağrılarını alıyor ve kendi sadakatini ortaya koyarak gidiyor. Karşı tarafta, politbüro dediğimiz tarafta tamamen sadakata aykırı bir...
Evet, bunların işi sadakat değil tabii. Beklentileri başka, amaçları başka.
Yani siyaset, evet.
Evet, Ehl-i Beyt'i istismar ederek kendilerine bir alan açıyorlar ki o alan da bugün çok büyük ölçüde Şia dediğimiz yapı olarak kendisini gösteriyor.
Yani siyaseten o zaman her şeyi caiz görüyorlar.
Evet,
yani
evet.
Siyaseti ele geçirmek için, siyaseti hükmedebilmek için...
Ehl-i Beyt etrafında onlar son derece istismara müsait insanlar olarak görülüyor.
Evet.
Özellikle de dediğim gibi Hüseyin'i koldan İmam Muhammed Bakır'ın soyundan gelenler. Bu anlamlıdır. Çünkü onların siyasi bir beklentisi yoktur. İktidar kavgası yoktur. Etraflarında silahlı insanlar yoktur. Bir anlamda savunmasız insanlardır onlar.
Hazır değiller yani. Siyasi mücadeleye hazır olmadıkları
Hayır için. Öyle bir beklentileri de yok yani. Ne İmam Muhammed Bakır, ne oğlu Cafer-i Sadık, ne oğlu Musa Kazım. Ta ki Musa Kazım'ın oğlu Ali Rıza'ya kadar siyasi iktidarla hiçbir münasebetleri olmamış.
Yani bununla beraber Hazreti Hasan Efendimiz'in soyu bu tip
sürekli
mücadeleye hazır.
İsyan eden, öldürülen insanlar
hazır
Hazreti
yani.
Hasan tabii. Hatta hiç unutmuyorum bir gün bir havaalanında bir yere gitmek üzere uçak beklerken bilgisayarımı çıkardım. Bir Arapça bir metin okuyordum. Birisi geldi, selam verdi, oturdu yanıma. Arap zannetti beni. Sonra tanıştık, Arap olmadığımı anladı. Sordum nerelisin? Suriyeliymiş. Lazkiyeli. Sonra tabii konu otomatik olarak Ehl-i Beyt muhabbetine geldi. Hazreti Hüseyin işte Ehl-i Beyt'in çektiği zulümler, işkenceler vesaire. Anladım ben lafın nereye gideceğini. Dedim ki ya hele dur ben sana bir şey sorayım. Hep merak ettiğim bir şeydir bu. Şimdi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin iki kardeş. Evet. Anneleri aynı kişi, babaları aynı evet. kişi. İkisi de şehit edildi. İkisi de zulmen öldürüldü. Fakat siz habire Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin diyorsunuz da sizden hiç Hasan duymuyoruz. Nedir bunun hikmeti?
Evet hocam gerçekten.
Bu soruyu sorunca adam hiçbir şey söylemeden yanımdan birdenbire kalktı ve gitti. Bunun cevabı yok çünkü gerçekten. Bugün de bakın.
Bu soruyu yani, sormak lazım hocam.
Evet.
Için Hazreti Hüseyin yani değil
yani,
mi?
Yani. Evet. Bunun sebebi açıktır. Çünkü Hazreti Hasan Efendimiz Hazreti Muaviye ile uzlaştı, anlaştı. Hilafeti ona devretti. Politbüroya göre bu bir ihanettir. Ama bunu açıktan dillendirmezler. Biraz samimi bulsunlar, biraz size güvensinler, o zaman dökülürler, açılırlar.
Yani Ehl-i Beyt'cilikleri falan kalmaz yani.
Tabii ki.
Biter.
Tabii ki, tabii ki.
Hakikaten.
Onun için söyledim bunu zaten. Evet, dolayısıyla bu bir istismardır, bu bir ideolojidir, bu bir politikadır. Niye öyle cereyan ettiğini de tarihi hadiseler bize açıklıyor. İmam Ali Zeynel Abidin'den sonra, daha doğrusu İmam Ali Zeynel Abidin'den itibaren bu 12 imam diye lanse edilen insanlar. Aslında 12 imam diye bir şey yoktur, onu söyleyelim. Tarih içerisinde evet, 12 hocam. İmam kavramı diye bir kavram oluşmamıştır. Ta ki Hasan el Askeri'nin vefatına kadar.
Evet.
O vefat ettikten sonra 12. imam meselesi ortaya çıkmış. Onun hatta vakti kalırsa görürüz inşallah. Oğlu çocuğu olup olmadığı da son derece tartışmalıdır. Dolayısıyla Sünni çevrelerde de sıklıkla görürüz 12 imam vurgusunu.
O askeri 11. imam.
11. imam evet. Hasan el Askeri. Dolayısıyla bu 12 imam söylemi o ideolojinin bir parçasıdır. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu söylemi biz de kullanırsak Ehl-i Beyt soyundan gelen diğer imamlara haksızlık etmiş oluruz. Çünkü Ehl-i Beyt o 12 imamdan ibaret değil. 12.'si yoktur, 11 imamdır aslında.
Evet.
Ehl-i Beyt o 11 imamdan ibaret değildir. Gerek Hazreti Hüseyin'in başka koldan gelen nesli, gerek Hazreti Hasan Efendimizin devam eden nesli, bunlar hep Ehl-i Beyt'tir. 12 imam vurgusunu biz de kabul edip kullandığımız sürece bir anlamda onlara haksızlık etmiş oluruz.
12 imam denilen imamlarımızın çoğu da Hüseyin Efendimizin soyundan geliyor.
Hepsi.
Yani Zeynel Abidin, İmam Bakır.
Şöyle, Hazreti Hüseyin'in oğlu İmam Ali Zeynel Abidin. Onun oğlu İmam Muhammed Bakır, onun oğlu İmam Cafer-i Sadık, onun oğlu İmam Musa Kazım, onun oğlu İmam Ali Rıza, onun oğlu Muhammed Taki, onun oğlu Ali Ennaki, onun oğlu Hasan el-Askeri ve
Mehdi.
Onun oğlu olduğu söylenen ve aslı olmayan, şüphe değil, burada hiçbir tereddüt yok. İmam Hasan el-Askeri'nin oğlu yoktur, evladı yoktur. Hatta Abbasi idaresi bir çocuğu var mıdır yok mudur tahkik etmek üzere tam 7 sene Hasan el-Askeri'nin mirasını taksim etmemiştir. 7 sene beklemiştir. 7 sene sonra herhangi bir oğlu nesli olmadığı anlaşılınca mirasını kardeşine vermişlerdir. Kardeşi Cafer'e vermişlerdir.
Yani 11 imamın o zaman baştan ikisi olmuyor. Hani bunların politbüronun sureta bağlanıyor. Hazreti Hasan Efendimiz sureta bir. Çünkü o muallakta bırakılmış Hazreti Hasan Efendimiz. Özellikle muallak, hatta yani güya ihanet, yani işlerinde ihanet
o,
şeyi
o
var.
Çünkü yani soyun devam etmesi için arada bir halka lazım. Hazreti Ali'den Hazreti Hüseyin'e nasıl geçecek? Yani,
O halka
Hazreti Hasan'dır.
Kullanmak için.
Evet, kullanmak için. Doğru.
Çok net hocam, gerçekten.
Allah razı olsun.
Çok net gerçekten.
Yoksa Ehl-i Beyt kaynaklarına bakın, söylemlerine bakın, edebiyatına bakın, ağıtlarına bakın. Hazreti Ali vardır, Hazreti Hüseyin vardır ama Hasan yoktur.
Hocam bu çok önemli bir çıkış noktası gerçekten. Yani bu bunun üzerine durmak gerekir. Yani burada politbüro açığa çıkmış olur. Yani politbüronun düşünceleri siyasi Ehl-i Beyt'i kullanmak istemeleri. Bunun üzerine vurgu yapmak gerekir. Yani biz tabii burada ihtilafları çoğaltmak için değil ama
Hakikati ortaya
çıkmak budur. Yani tabii bizzat yani hakikatten uzak durduğumuz zaman da ihtilaf daha üstü kapanmış
bir tabii daha öbür artar. Taraf da durmuyor, bunu propaganda etmeye devam ediyor, bunun istismarına devam, bugün bile devam ediyor. Bakın bugün Şii çevrelerde bir yas kültürü vardır. Aşura'da Kerbela törenleri düzenlerler her sene. Kendilerini zincirlerler, kendilerine vururlar, dövünürler, ağlaşırlar. Camilerde toplanıp ağıtlar, bu kültür olur, bir kültür oluşmuştur yani bu şey etrafında. Bu yas ve kin kültürü, bunun niye yaşatıldığı üzerinde özellikle durmak lazım. Bu yas ve kin kültürü tarihte olmuş bitmiş, failleri tarihe gömülmüş gitmiş, muhatapları tarihte kalmış bir olgu değil bu. Bu yas ve kinin yaşatılmasının somut bir karşılığı var. O da Ehl-i Sünnettir. Bunu unutmayalım.
Yani Ehl-i Sünnet'e bir...
Tabii. Yani Hazreti Ali'nin katillerinin, Hazreti Hüseyin'in katillerinin Ehl-i Sünnet olduğunu söylerler. O düşünceyle bu yas ve kin kültürünü yaşatırlar. Ve bunu bugün İslam coğrafyasında çok net görüyoruz. Suriye'de görüyoruz. Artık bugün Irak'ta görüyoruz ki... O, yani kafirle, küffarla savaşmak şöyle dursun... Artık gittikçe uzlaşmaya başlayan bir Şii dünyası var. Ama çatıştıkları alan münhasıran Ehl-i Sünnet vel Cemaat insanlardan oluşuyor. Bu tesadüf değil. Bu aslında suyun tabii mecrasında akmasıdır. Çünkü Şii kültürü Ehl-i Beyt, daha doğrusu Ehl-i Sünnet düşmanlığı üzerine yeşertilen bir kültürdür.
Evet.
Ehl-i Beyt düşmanlığını işin içinden çeker alırsanız Şii kültürü çöker.
Evet.
Edebiyatı çöker, kaynakları çöker, itikadı çöker. Bunu bilerek, bilinçli olarak yaşatır.
Yani kendi oluşturmuş oldukları bir kültürü çökertmemek için, diri tutmak için özellikle heyecan, o sonra duygusal motifler, onları daha fazla
mazlumiyet edebiyatı. Bakın Kerbela törenlerinde, yani Şii kültürü bilenler bilir kaynaklarını, edebiyatını. Özel olarak mersiyeler vardır, ağıtlar vardır. O Kerbela'ya yakılmış ağıtlar vardır.
Evet.
Bu kavram, bu olgu üzerine çok geniş bir Şii edebiyatı vardır.
Hocam şimdi programımız da Amentü Hassasiyeti. Özellikle Abdullah İbni Zübeyir, Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Hazreti Muaviye'den sonraki dönemde sahabenin siyasi duruşu, yani imani bir duruş, yani hani siyasetle orada Yani nasıl ifade edebiliriz? İmani bir etkiden dolayı biat etmiyorlar. Yani insanın siyasi bir noktada saf olması, kimin yanında durması çok önemli. Yani imanının belirleyici bir özellik. Yani müzebzep olmaması, taraf olduğu yer çok önemli. Yani siyasi duruş, sahabede şüphesiz bir siyasi duruşu önemsediklerini, bunun için savaşın ne kadar, yani bir Müslüman kanını akıtmanın ne kadar olumsuz olduğunu, ne kadar neye denk geldiğini bizden daha iyi bilirler haşa yani. Ama buna rağmen bir duruşa sahipler yani. Bununla ilgili ne diyebiliriz hocam? Siyasi duruşumuzla alakalı. Şimdi, buradan imanımızı koruma açısından yani.
Ehli sünnet vel cemaat itikat kitaplarında hemen hepsinde, her metinde gördüğümüz bir şeydir bu. Yöneticilerimize ve veliyül emrimize isyan etmeyiz. Hatta Tahaviye akidesinde aynen şöyle gelir. Ola nahrucu ala eimmetina ve vulati umurina ve in caru. Bu kayıt önemlidir. Ve in caru zulmetseler bile.
Evet.
Yöneticilerimize ve imamlarımıza, yani halifelerimize isyan etmeyiz. Zulmetseler bile.
Evet.
Bu şerhi, bu metni şerh ederken ulemamız şöyle diyor. Buradaki zulmetseler bileden kasıt nedir?
Evet.
Eğer bu insanlar hukukullahı ayakta tutuyorsa, yani cihat devam ediyorsa, zekat toplatılıp dağıtılıyorsa, hac ibadeti devam ediyorsa, hukukullah dediğimiz bu alan ikame ediliyorsa, ayakta tutuluyorsa, bir takım insanların hukukuna tecavüz etmiş olsalar bile isyan edilmez.
Evet.
Nereye kadar? Ta ki tabiri caizse bıçak kemiğe dayanana kadar. Eğer biz isyan edersek bu zalim insanları, ümmete zulmeden bu insanları alaşağı edebiliriz. Kanaati en azından zannı galip seviyesinde oluşana kadar isyan etmezler. Sahabe-i kiramda bunu görüyoruz bakın şimdi. Ehl-i sünnet kaynaklarında Yezid'e lanet okunur mu okunmaz mı diye bir tartışma vardır. Okunur diyenler var. Ona lanet okumakla vakit zayi etmeye değmez, daha hayırlı işler yapalım diyenler var.
Yani hocam, mesela sokak gösterileri, mitingler, yani bunlar huruç anlamına gelir mi, yoksa
selli
seyf etmek anlamına?
Belki bunlar emri maruf nehi münker anlamında düşünülebilir.
Yani mesela miting yapmak veya duyarlılık oluşturmak, bunlar huruç kapsamına girmez.
Girmez
yani.
Hayır, girmez. Yani
bunlar sadece bir duyarlılık oluşturma.
İşte onu emri maruf nehi münker, yani sahabe de bunu yapmış, terk etmemiş yani. Gerek Yezid'e, gerek onun valilerine, gerek onlardan sonraki Emevi idarecilere sürekli emri maruf yapmışlar.
Yani o günkü iletişim araçlarını kullanmışlar.
Tabii tabii.
Bugün
tabii
de iletişim araçlarını kullanarak
elbette.
Yani selli seyf edilmediği sürece
elbette.
Huruç
o başka bir
olmuyor.
Şey yani.
O başka bir şey, evet.
Yani fiilen ayaklanmak, ona karşı isyan etmek, çünkü kitlesel katliamlara sebep oluyor. İşte Ehl-i Beyt isyanlarında hep bunu görüyoruz.
Evet.
Ehl-i Beyt'ten ne kadar isyan vaki olmuşsa tarih içerisinde hepsi başarısızlıkla sonuçlanmış ve çok büyük insan kaybı olmuş gerçekten. Birileri de bunu istismar etmiş işte.
Evet.
O politbüro da bunun istismarıyla uğraşmış.
Evet.
Bunun neticelerini bugün görüyoruz.
Şimdi şöyle bir toparlayalım inşallah.
Toparlayalım.
Biraz politbüroya ayırdık vaktimizi hocam.
Evet.
Şöyle Hazreti Hasan Efendimiz'den itibaren o 12 imam etrafında şekillenmeye çalışan, onları kullanmaya çalışan bir politbüro'dan
evet,
bahsettik.
Evet.
Ve daha da önemlisi, bugünün hakikaten böyle flaşı diyebileceğimiz, bugünün sözü diyebileceğimiz Hazreti Hasan Efendimizin soyunu bir tarafa bırakarak, özellikle o politbüro Hüseyin Efendimiz ve onun soyu üzerinde emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
Evet.
Bunun nedeni de demiştiniz, onların siyasi bir hedefleri, siyasi beklentileri yok. Tamamen kendilerini namaza,
İlme,
ibadete vermiş bir haldeler.
Evet.
Ama Hazreti Hasan Efendimizin soyu kendilerine hücum edildikleri için her an müdafaya hazır durumdalar.
Evet.
Dolayısıyla bu politbüro özellikle Hasan Efendimiz'i bırakıp, hatta onu muallakta bırakıp Hazreti Hüseyin Efendimizin üzerinde şekillenmeye çalışıyorlar. Ve dolayısıyla günümüzde de bu aynen, yani Müslümanlar kendilerini yani kullanmaya müsait hale getirirlerse birileri gelip kullanıyor.
Hiç şüphesiz.
Burada yani siyaset aklını, genel aklı, makro bakışı kullanmak gerekiyor. Onu yola çıkarmak gerekiyor. Evet hocam.
Evet. İmam Ali Zeynil Abidin'den sonra bu politbüronun İmam Muhammed Bakır etrafında toplandığını görüyoruz. Hatta şöyle bir şey söyleyelim. Bugün el an imami kaynaklara baktığımızda, İmamiye Şiasının ilmi kaynaklarına baktığımızda, bu kaynaklarda yer alan fıkhi hükümlerin ve rivayetlerin diyebiliriz ki %90'ı, %95'i İmam Cafer-i Sadık ve İmam Muhammed Bakır'a dayanır.
Evet.
Yani Hazreti Hasan Efendimizin hiçbir ilmi mirası olmadı mı? Onun çocuklarının İslami ilimlere hiçbir katkısı olmadı mı? Enteresan bir sorudur.
Önemli soru gerçekten.
Evet. Yani, evet. Dolayısıyla bu imami kaynaklar işin o siyasi ve ideolojik boyutuna ilmi boyutunu da eklemlemişler. Ortaya bir Ehl-i Beyt etrafında oluşmuş bir kültür, bir yapı çıkmış böylece.
Evet.
İnşallah İmam Muhammed Bakır'ı anlattığımızda bu noktaya yeniden döneriz.
Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük programımızın sonuna geldik. İnşallah bir dahaki programımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Allah nice programlarda birlikte eylesin inşallah.
Erkam Radyo'da Ebubekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri programını dinlediniz.